Ayrım 8, sayfa 113. Hoşgörü saldırısı. Solzhenitsyn'i karşılayanlar arasında David Rabinovich de var. Ama peder Gleb Yakunin'e eşlik etmek zorunda kaldığı için orada olduğunu iddia ediyor. Normalde işi olmazmış ama ihtiyarı kıramamış. David'in peder Yakunin'le ilişkisi peder Alexander Mann'den geliyor. 1990'da o faili meçhul cinayete kurban giden peder Mann, Yahudi kökenli entelektüel bir aileden. Babası David'in ateist babasının yakın dostu. Eşlik etmek zorunda kaldığını söylediği peder Gleb Yakunin, Mann'in sınıf arkadaşı, yurtta aynı odayı paylaşmışlar. Genç Yakunin'i dine döndüren Alexander Mann'miş. Mann Yakunin'in mürşidi sayılıyor. İzleyen yıllarda iki arkadaş muhteşem bir ikili oluşturmuşlar. Ancak aralarında belirleyici bir nitelik farkı var. Mann'in sisteme muhalefetten anladığı dürüst, tavizsiz bir papaz olmak, Ortodoks doktrinini sıradan inananlarla anlaşılabilir kılmak, Rus halkını ruhani bağımsızlığa kavuşturmak. Kibirinden yanına varılmayan Rok'u evcilleştirmeye, dipnot, Rok, Rus Ortodoks Kilisesi, halkı açmaya çalışıyor. Yakunin ise din siyasetiyle meşgul. İnananların haklarını müdafaa edecek siyasi örgütlenme peşinde yılmaz bir savaşçı. 5 yıl Sibirya'da bir gulakta, 3 yıl Yakutistan'da sürgünde kalıyor. Boris Tuleyev, peder Grinko ile haberleştiklerini, Yakunin'in Yakutistan'ın -50 derece soğuğunda başını sokacak bir dam bulamadığı için kendisine kulübe inşa etmek zorunda kaldığını anlatırdı. Peder Mann'in öldürüldüğü yıl, Yakunin Yeltsin'le birlikte özgür kilisenin ve vicdan hürriyetinin temsilcisi olarak alkışlanmaktaymış. Peder Mann'in öldürüldüğü yıl aynı zamanda serbest pazara geçişin, tepe sersemi ettiği hükümetin tanrı tanımaz Rusların ruhlarını kurtarmak üzere ülkeye akın eden binlerce misyonere kucak açtığı yıl. Gorbaçev, Moon tarikatının Koreli mürşidi Sun Myung-moo'nu Kremlin'de ağırlarken, Moskova Devlet Üniversitesi kampüsünde Scientology tarikatına okuma odası tahsis ediyor. Bir yıl sonra Rus Teosofi Cemiyeti, dipnot, Teosofskaya Obchetvo, resmen faaliyete geçiyor. Yetmiyor. UNESCO 1991'i Madame H.P. Blavatsky yılı ilan ediyor. Lambri kaplı kristal avizeli salonlar, bayraklar ve bayraklar ve bayraklar, takım elbiseli yaşlı başlı adamlar, mini etekli zeki genç kadınlar, CNN, CBS, NTV, New York Times televizyon kameraları, görmüş geçirmiş gazeteciler, raporlar, nutuklar, törenler, şiltler, kokteyller ve Madame Blavatsky. Bakar mısınız? Ben bu dünyaya akıl erdiremiyorum Alexi, hiç akıl erdiremiyorum. Madame Helena Petrovna Blavatsky, Rus Teosofi Cemiyeti'nin doğumlu kurucu genel sekreteri. Dipnot 1831-1891. 1831, Gogol'ün Dikanka yakınlarındaki akşamüstleri öykülerini yazdığı yıl. Rus kırsalı cinlerden, hortlaklardan, şeytanlardan geçilmiyor. Küçük Helena da isteri nöbetleri, kasılmalar, uyur gezerlik. Zavallı yavrucak, ölüm döşeğindeki annesine ölüp kurtulacağından dolayı mutluyum dedirtecek kadar hasta. Daha 4 yaşındayken katil olduğuna inanmış, kendisinden 10 yaş büyük bir serf çocuğunu Rus salka dedikleri yeşil saçlı orman cinlerine gıdıklatarak öldürttüğünü vehmediyor. Batıl inançlara en az kendisi kadar teşne müzik dadıları, küçük kızın iyi sıhhatte olsunlarla ilişki kurabildiğinden emin. Helena'yı kucaklarına alıp Bannik'in yaşadığı hamama ya da ahıra taşır, kıyı köşe neresi varsa okunmuş su serptirirlermiş ki kötü ruhları kaçırsınlar. Küçük kız çığlıklar içinde havale geçirdiğinde bu kez şeytan çıkarma seanslarına tabi tutuluyor. 16 yaşında dedesinin saray danışmanı olarak hizmet ettiği Kafkasya Umumi Valisi Prens Golitsin'e sihir ve büyüyle uğraşan kuzenine aşık olur. Prens Golitsin yabancım değil, bölge Ermenilerinin kilise mallarına fazla güçlendikleri gerekçesiyle el koyduğu için Sultan Abdülhamit misali uğradığı Daşnak saldırısında ağır yaralandığını biliyorum. Dipnot 1903. Her neyse, prensin büyücü kuzeni Helena'yı aldatıyor, ayrılıyorlar. Genç kız General Nisefor Blavatsky ile 3 ay kadar süren bir evlilikten sonra İstanbul'a kaçıyor. 1848-58 arası kayıp, yıllar geri döndüğünde Tibet'te Dalai Lama ile geçirdiği 2 yılı anlatmaktadır ki bana Grinko Risalesi'ndeki İssa'yı anımsatıyor. Bir Tatar şamanın ödünç verdiği giysilerin içinde tebdili kıyafet süzüldüğü Dalai Lama'nın çadırında 4 aylık bir bebeğin yerinden kalkıp ''Ben Buda'yım, ben ihtiyar Lama'yım, ben onun yeni bedendeki ruhuyum'' dediğine tanık olmuşmuş. Helena Petrovna'nın kanı donmuş çünkü bebeğin gözleri ruhunun derinliklerine dalmış kalmış. Buna benzer 1001 hikaye anlataraktan saray danışmanı denenin Tiflis'teki evine yerleşiyor. Orada medyumluk, ruh çağırma gibi kendi kuzeninin hokus pokus dediği bir dizi etkinlik sergilemeye koyulur. Bu arada sakat bir çocuk doğurur, onu kaybeder. Benim için Rus Ortodoks Tanrısı Yuri'nin öldüğü gün öldü. Rusya'yı yine terk eder. Yunanistan'a, oradan Kahire'ye geçer. Mısırlı bir kadından falcılık öğrenir. Bir süre Paris'te kalır, sonra Berlin, New York, 1873. Bir süre ağır yoksulluk, kokain, afyon tüketimi derken ruh çağırma seansları yeniden başlar. Her gece nedense 7'ye tam 10 kala oturulur, Helena içine giren birilerinin ağzından konuşmaya durur. İçine girenler de ilginç. Hasan Ağa isimli zengin bir tüccar, astragan kalpaklı, püsküllü kaftanı var. Her defasında bir sır vermeyi vaat eder ama sözünü tutmaz. Sonra Sefer Ali Bey diye bir Kürt cengaveri. O da tüylerle bezenmiş bir kılıç taşımaktadır ama durup durup çok yahşi dediğine bakılırsa Kürt de değildir. Sonra başında altın yaldızlı boynuzlu bir başlık, dev bir zenci, bir Rus babuşka, boynundan devasa bir haç sarkan bir Yunan papazı ve benzerleri. Seanslar popüler olduğunda Miracle Club, yani Mucize Kulübü isimli bir gizli dernek kurulur ve zamanla Teosofi Cemiyeti'ne dönüştürülür. Cemiyete adını veren Charles Sodron isimli Güllü Haç locasına bağlı zengin bir farmasondur. Dipnot, Güllü Haç, Rosicrucian. Sodron kulübün adını pek sıradan bulduğu için beğenmemiş, daha sofistike bir isim peşine düşmüştür. Kadının ritüel sevgisi adamın gösteriş düşkünlüğüyle birleşir, üyelerinin isim kartlarına FTS, dipnot, Fellow of Theosophical Society, Fellow Dostrefik, rümuzuna ekledikleri birbirlerini gizli işaretlerle tanıdıkları ki, bu işaretler Kahire Büyük Locası'nı işaretlidir, gizli bir topluluk oluşur. Seanslar süre dursun, Helena 1877'de Atlantis isimli kayıp kıtadan bahseden Isis Unveiled, dipnot peçesiz Isis isimli daha basıldığı gün tükenen bir kitap yazar. 1888'de başyapıtı sayılan ansiklopedik nitelikteki The Secret Doctrine, dipnot gizli öğreti, kayıp kıta hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu kitapta Atlantis'in batma nedenini Nuh'un tufanına bağlar ki Blavatsky'nin bu çıkışı semavi dinleri ruhçulukla ilişkilendiren en önemli sentezlerden birisi sayılır. UNESCO'nun onurlandırdığı Madame Blavatsky işte böyle bir kadındır. UNESCO'nun onurlandırdığı Madame Blavatsky işte böyle bir kadındır mı dedim? Birden ayıyorum. Elbette. Elbette böyle bir kadın olacak. UNESCO'nun Madame Blavatsky'yi onurlandırmasından daha doğal ne olabilir? Teosofi zaman içinde en ciddi ansiklopedilerde yer almadı mı? Aldı. Dipnot, Tanrı'ya ilişkin bilgilere ruhani, vecid, doğrudan sezgi ya da özel ilişkiler aracılığıyla ulaştığını bildiren muhalif felsefelerden biri, Hindu ve Budist öğretilerini izleyen ve evrensel kardeşlik arayan modern hareket. Oxford Concise Dictionary. Allah'a itikadi kavramlar insanlığın ilerleyişine paralel olarak kaybolmaya mahkumdurlar. Yeni bir din gelişecek, bu dinin en önemli unsuru evrenselliği olacak. Batının ve doğunun büyük dinlerinin insancıl öğretilerini kucaklayacak diyen UNESCO'nun ilk genel müdürü İngiliz Sir Julian Huxley değil miydi? Dipnot 1946-48. Huxley'di. Peçesiz Isis, Alexei'nin kuzeni Beder Dmitrievich Grinko'yu deli eden o Isis değil mi? Eski Mısır'ın bereket tanrıçası Osiris'in hem kız kardeşi hem de karısı. Pagan inançları hakkında birazcık bilginiz varsa, Isis'in Maya, Gaia veya Ge, yani Demeter ya da Ceres, yani toprak olarak da geçtiğini bilirsiniz. Isis toprak anadır. Kafirlerin tertipledikleri bu yeni dinde Tanrı'nın canlı cansız her şeyin içinde olduğu şeklindeki şamanist Budist inanç da var. Ama asıl tema toprak ana ibadetidir. Toprak anayı Rus steplerinin nemli toprak anası Mati Sira Zmlya olarak sunuyorlar. Tükenmez bereket, kendisini her an yenileyen sonsuz yaşam kaynağı, ebedi bakire. Anladınız mı Bayan Gülo'ya? İnsanlık yeniden barbarların dinine ihtida ediyor. Bir Müslüman olarak dehşete düşmediniz mi? Adamcağızın Dünya Kiliseler Konseyi'nin 1991'deki Canberra 7. Genel Kurulu'nda gördüklerini anlatırken üst üste istavroz çıkardığını hatırlıyorum. Bugün kiliseyi tehdit edenler artık komünistler değil, Konstantinopollu bayan. Bugün artık tehdit kendi içimizdeki iyi giyimli, iyi eğitimli liberallerden geliyor. Liberallerden ve dünyada sürdürülebilir barışı sağlamanın tek yolunun yeni dünya düzeninin kurulması olduğunu söyleyen küreselleşmeciler, sosyalistler, farmasonlar, kadın hareketi, barış hareketi, çevreciler ve hepsinden tehlikelisi New Ager'lardan geliyor. New Ager'lar en tehlikeli çünkü tek bir liderin öncülüğünde toplanmış değiller. Geleneksel Hristiyanlıktan haz etmeyen Hindu dininin şu ya bu unsurunu benimseyen binlerce gruptan oluşuyorlar. Ve hareket Hristiyan değerlerinin yerine yeni değerler koyarak hızla büyüyor. Dünya Kiliseler Konseyi barbarların dinine ihtida ediyor. Oysa Efendimiz İsa Mesih yol benim, pravda benim, hayat benim, babaya benim haricimde bir yoldan ulaşılamaz buyurmuştur. Onlar isyandadırlar bayan, Tanrı'nın kurallarını istemezler. Alemde bir nizam olduğu, Tanrı'nın bazı şeylerin nasıl olmaları gerektiğini emrettiği düşüncesiyle alay ederler. Onlar kendilerine mistik güçler ve hazlar vaat eden, akıllarına estiği gibi yaşamalarına izin veren sahte tanrılar isterler. Gorbaçev Koreli Sun Myung-moo'nu Kremlin'de ağırlamışmış. Ağırlar, Moskova Devlet Üniversitesi Scientology tarikatına kampüste okuma odası tahsis etmişmiş. Eder, Birleşmiş Milletler'deki tarihi 7 Aralık 1988 konuşmasında, küresel ilerleme şimdi artık yeni dünya düzenine geçilmesi zarureti üzerinde evrensel mutabakatın sağlanmasına bağlıdır. Yeni dünya düzeni Rus Ortodoks Kilisesi'ni yeryüzünden silmenin en etkin yollarından birisidir diyen Gorbaçev'in kendisi. Benim bildiğim İskoç ritüeline bağlı masonlar İncil, Tevrat, Kur'an üçlüsüne yemin ederler. Teosofi Derneği'nin ambleminin altında hakikatten daha üstün din yoktur yazıyor. Halbuki böyleyken 33. dereceye ulaşmış liberal farmason David Rabinovich liberal peder Yakunin'e eşlik etmez mi? Eder. Teosofistlerin amblemleri bir Yahudi yıldızı, içinde Hristiyan romanın Crux Ansata dedikleri bir saplı haç ki aslı bir Mısır harfidir, bir gamalı haç, svastika ki Sanskritçe kökenlidir, Ramayana ve Mahabharata kutsal metinlerinde uğur getiren nesne anlamına gelir, kuyruğunun ağzına almış bir yılan ki, dipnot Ouroboros ki yaşamın doğumundan ölüme sürekliliğini söyler ve om sözcüğü ki insanoğlunun çıkardığı ilk ses diye bilinir, vecde geçerken tekrarlanır. Om. Televizyonlarda Profiler diye bir dizi izliyorum. Kadının gözü cinayetin işlendiği yerde bir objeye takılıyor ve rararamp. Ardarda bir dizi çağrışım. Farkındayım, Rusya bana bunu yapar oldu. Rararampam. Teosofistlerin sloganı, Helena'nın Tibet macerası, Peder Grimko'nun Tibet yazmaları, David'in farmasonluğu. Söylemeye dilim varmıyor ama bütün bunlardan sonra Rabinovich Grimko risalesini bulmak için çırpınmaz mı? Çırpınır elbet. Alexia'ya sarılıp teselli etmemek için kendimi zor tutuyorum. Taşlar yavaş yavaş yerlerine oturuyorlar. Kiliseyi yok etmeye ant içmiş Stalin'in 2. Dünya Savaşı'nda askerleri gömecek papaz bulamayışı, 1943'te rejime bağlılık yemini etmeyi kabul eden din adamlarını gulaklardan salması, maaşa bağladıklarının viraneye dönmüş kiliselerini yeniden açmaları, Patrik seçimine izin verirken Rok'u Sovyet Dışişleri'nin bir dairesine dönüştürmesi, Metropolit Nikolay'ın kilisenin Dışişleri Bakanı olarak Dünya Kiliseler Konseyi'nin 1961'deki 3. Genel Kurulu'na katılmak üzereyken men benzeri bir faili meçhul bir cinayete kurban gitmesi, Madame Zelenskaya'nın abisiyle Komünist Parti'nin Rus Ortodoks Kilisesi İşleri Konseyi'nin başına getirilen arkadaşı Georgi Grigorievich'le şaşırtıcı ilişkileri, Peder Andrei Dimitrievich'in babasının, dipnot Peder Mikhail Dimitrievich Grinko, adını ağzına almaması, hepsi yerine oturuyor Alexi. Biz Ruslar insanları diriltmeyi iyi biliriz derken haklı, sadece siyasileri değil din adamlarını da diriltiyorlar. Pedermen, Berdiyev, Bulgakov, Solovyev hattının, Gleb Yakunin, Peder Grinko'nun reenkarnasyonu sanki. Şu farktaki Peder Grinko ve Pedermen ölürlerken Yakunin Amerika'da ünleniyor. 1987'de sürgünden geri dönmesine izin verilmesinin nedeni de Amerikalıların baskısıymış. Bu da beni adama dikkat edilmesi hususunda uyarmaya yeterli. Batı'nın bu topraklarda çıkar gözetmeksizin hak, hukuk, insanlık adına en ufak bir adım attığını görmüş değilim çünkü. Nitekim, Peder Yakunin'in katkılarıyla 1990'da yürürlüğe giren din özgürlüğü yasası, Rus Ortodoks Kilisesi'nin özerkliğini sağlamaktan ziyade, Rok'u ülkeye sel gibi akan misyonerlere yem etmeye yarıyor. Amerika'nın ünlü din taciri Billy Graham, dipnot 1989'da hakkında dolandırıcılıktan dava açılmıştı, 1992'de Moskova Olimpik Stadyumunda 40 bin kişiyi topluca vaftiz ederken, 60'tan fazla Hristiyan kuruluşu Rus toplumunu dönüştürmek amacıyla bir araya geliyor. Ruslara Hristiyan ahlakını öğretecek bir ders müfredatı oluşturuyorlar. Dipnot Christian Ethics and Morality, A Foundation for Society. 1999'da İsa için kampus seferberliği, Dipnot Campus Crusade for Christ, başlığı altında yayımlanan raporda Rusya'da söz konusu müfredat doğrultusuna ders veren 50 bin yabancı öğretmenden bahsediliyor ki, bizim Siktivkar'da ziyaret ettiğimiz Casey'ler bu fasıldan. Bağlı oldukları kilisenin, dipnot West Main Church of Christ, Tupelo, Mississippi, Moskova'da Gorki Caddesi'nde dağıttığını söyledikleri bir broşür göstermişlerdi. İsa Tanrı mıdır? Broşür İsa'nın hakikaten benim sözünü açıklamak için hazırlanmıştı. İsa'nın bu sözü sizin için doğru olabilir ama benim için doğru değildir diyebilirsiniz. Ama işler böyle yürümüyor. Eğer Lenin Komünist Parti'nin birinci sekreteri idiyse bu sadece sizin için değil, bizim ve dünyanın tümü için doğrudur diye devam ediyordu. Dolayısıyla İsa Mesih hakikat ise sadece benim için değil, tüm dünya için de hakikattir. Utancımdan Alexi'nin yüzüne bakamamıştım. Bunlar Rusları ne sanıyorlar? Jungle yerlileri mi? Andrei Belyin'in Arbat sokağındaki evinin önünde pembe kumaşlar sarılmış Hare Krishnacıları davullar çalar, Bhagavad Gita'nın Rusça çevirilerini satarlarken gören Galina Alekseyevna'nın gözleri ıslanmıştı. Dudaklarında Belyin'in vasiyeti, ben Rusya'ya inanıyorum, Rusya yaşamaya devam edecektir, biz yaşamaya devam edeceğiz, yeni zamanlar ve yeni mekanlar göreceğiz, Rusya çiçek açmaya duran kocaman yemyeşil bir çayırdır. Tramvayda bu defa kötü şöhretli Japon Om Srinkyo tarikatının rengarenk broşürleri. Dipnot: Mart 1995'te Tokyo metrosuna düzenledikleri zehirli gaz saldırısında 10 kişinin ölümüne, binlercesinin hastalanmasına neden olmuşlardı. Hakikat dünya dinlerinin bileşkesidir. Hristiyanlık, Budizm, Taoizm ve Yoga. Galina'ya Müslümanlığı saymamışlar dediğimi hatırlıyorum. Nedendir dersin? Yaşlı omuzlarını bir sallaması vardır. Belki de Müslümanlar totalitarizmde onlardan eksik kalmadığı için. Allah Allah. Nasıl baktıysam hemen laf değiştirmişti. Ruhani yıkıma uğramış olduğumuzu iddia ediyorlar bayan. Oysa bu totaliter kültler denetimsiz bir biçimde yayılıyorlar. Amaçları Rusya'nın güvenliğini, kurumlarını, geleneksel dayanışmasını yıkmak. Son kamuoyu yoklamalarından birisinde halkın %70'inin Billy Graham'ın Ortodoks Kilisesini temsil ettiğini zannettikleri ortaya çıktı. Duymuş muydunuz? Hayır ama nedense şaşırmadım. Tramvayda ellerinde Om Sinkryo broşürleri birileri gidiyor, birileri geliyor. Bu defa 15-16 yaşlarında bir kızcağız başımıza dikiliyor. Paja Lutsa, Besplatna. Dipnot: Buyurun, ücretsiz veriyoruz. Kızım vermeden gitmeyecekmiş gibi bir hali var. Başımızdan sağmak için alıyorum. Galina hoşgörü saldırganlığından bahsediyor. Japonlar bu yöntemle 30 bin mürit edinmişlermiş. Saldırgan hoşgörünün ne tuhaf bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Galina, those new agers are so open-minded that their brains fall off diye sürdürüyor. Dipnot: O new age'ciler öyle açık kafalılar ki beyinleri yerlere dökülüyor. Buna karşın en tehlikelilerinin Moskova Devlet Üniversitesi'ne yerleşmiş olan Scientology tarikatı olduğunu söylüyor. Yıkıcılıkta Hitler'den farkları yok. Öfkeli bir ateistin ağzına geleni söylemesi sanmıştım. Meğer öyle değil. Tarikatın istişare seanslarında elektropsikometre dedikleri özel bir aygıt kullanılıyor olmasından bahsediyor. İstişare seansı dediği yeni gelenlere uygulanan bir tür psikoanaliz seansıymış. Hayatlarını gözden geçirmeleri, kişiliklerine damgasını vurmuş olan bilinmezlerin etkisinden kurtulmaları, prozraçni olmaları sağlanırmış. Dipnot: Prozraçni berrak. Galina özgün terminolojinin clear olduğunu söylüyor. Prozraçni mertebesine erişenler doğum ölüm silsilesinden kurtulurlarmış ki bu da Madame Blavatsky'yi kuyruğunu ağzına almış yılanını söylüyor. Anladığım tarikata kesin kabul için Ouroboros olmak gerektiği. Müritler bundan sonra OT mertebesi için çalışmaya başlarlarmış. OT bedenini ve zihnini terk edebilen Thetan yani duh yani ruhmuş. Duh bakmadan görebilir, işitmeden duyabilirmiş. Scientologistler İsa Mesih de dahil olmak üzere semavi dinlerin tüm peygamberlerini, Buda gibi dini liderleri berraklık aşamasına az da olsa geçmiş insanlar olarak görürlermiş ki Galina'nın buna itirazı yok. Cennet cehennem kavramlarını reddetmelerine de itirazı yok. Ancak reenkarnasyon denince orada duruyor. Ancak asıl itirazı revizör dediği denetçilerin, dipnot auditors, Nazileri hatırlatan ayrıntılı ve ödünsüz programlarını elektropsikometre dedikleri aygıtı kullanarak uyguluyor olmaları. Volney Mathieson isimli bir adamın 1966'da patentini aldığı aygıtı, revizörler yeni gelenlerin ruhsal sıkıntı merkezlerini saptamak için kullanılırlarmış. Galina revizörlerin günümüzün Doktor Mengele'leri olduklarını düşünüyor. Dipnot: Doktor Joseph Mengele, ölüm meleği, Almanya 1911, Brezilya 1979. Misil proverka diyor. Dipnot: zihin kontrolü. Beyne alçak frekanslı akım veriyorlar. Diğer zihinsel fonksiyonları bozmadan doğrudan bilinçaltına kumanda ediyorlar. Aklım sıra şaka yapmıştım. Moskova Devlet Üniversitesi'ne de bu yakışır. Scientologistlere okuma odası tahsis etmiş olmalarına gönderme yapıyorum. Galina bana Arbat sokağını gezdirmiş. Oradan Alexi'nin annesinin Fruzenskaya setindeki evine çaya gidiyoruz. Moskova Devlet Üniversitesi'nin aklıma düşmesinin nedeni Doktor Oksana Dmitrievna'nın orada bir PK uzmanı olarak çalışıyor olması. Scientologistlerin psikometreleri Madame Zelenskaya'nın psikokinesis uzmanlığını çağrıştırıyor. Bakmadan görebilen, işitmeden duyabilen Duh'la, doktor hanımın insan bilincinin çevresindeki fiziki ve biyolojik sistemler üzerindeki etkisi şeklinde açıkladığı, uzaktan etkileme araştırmaları arasında hiçbir temeli olmayan bir bağlantı kuruyorum. Buna Madame Zelenskaya'nın ruhçu olduğu bilgisi eklenince kışkırıyor, böyle bir laf etmiş bulunuyorum. Anlaşılan hiç de latif olmayan bir latife yapmışım ki Galina'nın yüzü karmakarışık oluyor. Meğer o günlerde Doktor Zelenskaya'nın zaman zaman işbirliği yaptığı Rus Tıp Bilimleri Akademisi, Kiev'deki Oktava fabrikasında seri imalatı yapıldığı için Kiev adıyla anılan psikotronik jeneratörü geliştirmiş olmakla suçlanırmış. Kiev'in Scientologistlerinin kullandıkları psikometrenin gelişmişi olduğu, Afgan Savaşı'nda Rus kara kuvvetleri tarafından düşmanın zihnini kontrol etmekle kullanıldığı iddia edilmekteymiş. Dahası Sovyet Bilimler Akademisi'ne milyarlarca rubleye mal olan Kiev teknolojisi, ruble operasyonu sırasında düzenli maaş alamayan Rus bilim adamları tarafından Amerikalılara satılmış. Hatta satan da az çok belliymiş. Sovyet bağımsız Sovyet Bilim Adamları Birliği Başkan Yardımcısı Viktor Sedletsky ve Avenesi. Galina bu işe mafyanın da karıştığını, ünlü Gambino ailesinin Amerikalılara bir partide tanesi 80 bin dolardan 1000 tane psikotronik jeneratör sattığının ortaya çıktığını söylüyor. Adamlar Rusların nakit paraya, Amerikalıların ucuz jeneratörlere ihtiyaçları vardı. Ama sonra kaldı diye bir de demeç vermişler. Beryozovski'nin Rusların gözünün içine baka baka ülkesi değil kendisi için çalıştığını söylemesini dinlemiş birisi olarak şaşırmıyorum. Galina zihin kontrol silahları konusunda Amerikan Milli Güvenlik Kurulu Başkanı Zbigniew Brzezinski'nin Between Two Ages, Dipnot 2 Çağ Arasında isimli bir kitabı olduğunu, istersem ödünç verebileceğini söylüyor. Amerikalılar bu sahada soğuk savaş yıllarında araştırma yapmaya başladılar. O yıllarda araştırmaları Rockefeller kaynaklardı ama Sovyetler daha ilerideydiler. Sonraki yıllarda batıya iltica eden Nikolay Hohlov isimli bir KGB ajanı Moskova Devlet Üniversitesi'ne bağlı gizli parapsikoloji merkezlerini bir bir ortaya dökmüş. Brzezinski psikotronik jeneratör üretebilecek gruplarla daha sonra Gorbaçov Vakfı aracılığıyla ilişki kurduklarını, birlikte çalışma imkanı elde ettiklerini de yazmış. Amerikalı albay John B. Alexander ile Rus Doktor Igor Smirnov'un birlikte çalıştıkları Moskova Psikoteknolojileri ikili merkezini kurduklarını, buna karşılık Rus bilim adamlarına Lawrence Liverpool ve Los Alamos laboratuvarını açtıklarını söylemiş. Galina, John B. Alexander'ın Rockefeller Vakfı'nın başkanı olduğunu vurguluyor. Yaşlı hanımın anlattıklarını buraya kadar inanmayarak değil ama bu işlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan birisinin bilgilenmekten ürken tavrıyla ve bir an önce unutmaya niyetlenerek dinliyorum. Ama ne zamanki söz Gorbaçov Vakfı'na geliyor dikkat kesiliyorum. Galina Moskova Devlet Üniversitesi'nin Scientologistlere kampusta oda tahsisi kararını veren Gorbaçov ile Baba Bush'un Helsinki zirvesine hemen sonra 1990 Eylül'ünde aldığına işaret ediyor. Zirvenin ilan edilen amacı Körfez krizi, lakin yayınlanan sonuç bildirisi yeni dünya düzeninin temellerinin Helsinki'de atıldığını belirttikten sonra Gorbaçov Vakfı'nın San Francisco Presidio'da kurulduğunu ilan etmiş. Vakfın açıklanan amacı yeni bir medeniyet kurmak için çalışmak, dünya dinlerini sağlıksız unsurlarından arındırmak ve toprak ana kavramı ile bütünleştirmek suretiyle çevre kirlenmesi sorunlarını da çözmek. Alexi'nin eski tüfek öğretmeni kapsamlı toplum mühendislik projelerini yadırgamayacak kadar inançlı bir komünist. Alekseyevna'yı inciten Amerikan egemenliğini perçinlemeye yönelik bir projeye Lenin'in alet edilmiş olması. Nasıl yani? Lenin'in ideali ülkenin ve dünyanın değerlerini değiştirmek, itikattan ve milliyetçilikten arındırılmış bir halk yaratmaktı diyor. Baba Bush Lenin'in projesine sahip çıkıyor. Projenin başına Raisa Maksimova'yı getirmesi de bundan. Gorbaçova'nın Lenin'in en iyi öğrencilerinden birisi olduğunu herkes bilir. Size saygısızlık etmek istemem Galina ama benim anladığım kadarıyla Lenin'in ideali ruhaniyatsız bir dünya toplumuydu. Oysa Baba Bush dindar, hatta gerici bir adam. Şarlar tebaalarını hoş tutmak için dindar görünmek zorundadırlar bayan diye kestirip atıyor. Mr. Bush inancında samimi olsaydı Hristiyanlığın paganist unsurlarına hemhal edilmesini teşvik etmezdi. Gerici olduğu muhakkak, ancak bir gerici çevre kirlenmesini sorununu çözmek için Mati Sira Zumla'ya başvurur. Dipnot, Rus steplerinin nemli toprak anası. Sevgili yaşlı Galina, beterin beteri var gerçekten. Mati Sira Zimliye'ye müracaat ediyor olmak, Efendimizin de gerisine düşüyor olmak anlamına geliyor ki, bu yeryüzünün gelmiş geçmiş en görkemli medeniyetlerinden birisinin, Hristiyan medeniyetinin çökertilmesi demek. Galina'nın Hristiyanlığın ardından gözyaşı dökmesini beklemiyorum. Çözümlemeye çalıştığım Mütevaffa M'nin dava arkadaşı, David'in aile dostu Peder Yakunin gibi dini bütün Ortodoksların tutumu. Filaret Denisenko adında uzun yıllar Antonov kod adıyla KGB'ye çalışmış olduğu bilinen bir Kiev metropoliti var. Patrick Alexi 1992'de karanlık ilişkileri ve ahlak düşkünlüğü nedeniyle metropoliti görevden uzaklaştırıyor. Yakunin bu kararına Patrick'in yanında yer alıyor. Hatta Denisenko'yu devlet ve kilise hiyerarşisindeki yozlaşmanın en galiz örneklerinden birisidir şeklinde ağır sözlerle kınıyor. Ancak Peder Denisenko gibi kural tanımaz bir adamın Moskova Patriği'nin kararına uyması söz konusu değil. Kendisi de önce bağımsız Ukrayna Patriği ilan ediyor. Sonra da Sun Myung-Moo'nun güçlü tarikatıyla yakın ilişkiye giriyor. Moon tarikatıyla ilişkileri Peder Yakunin'in Denisenko'ya ilişkin düşüncelerinin değişmesini getiriyor. Bir yıl önce sövdüğü adamın yanında yer aldı diyorlar. Yakunin Denisenko ile uzlaşmasından bir yıl kadar sonra Duma seçimlerinde aday olduğunu açıklıyor. Patrick Alexi Rus Ortodoks Kilisesi'nin din adamlarına siyaset yasağı koyduğunu hatırlatarak adaylığını geri almasını istiyor. Rusya'da emir komuta zincirinin sadece sivil ya da askeri yöntemlerde değil, kilisede de kopmuş olduğu yıllar bunlar. Peder Yakunin Alexi'yi dinlemiyor. Sözünü dinletemeyen Patrick Yakunin'den cübbesini çıkarmasını talep ediyor. Yakunin de dönüyor yerden yere vurduğu Denisenko'nun safına geçiyor. Bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne katıldığını açıklıyor. Daha da garibi Peder Yakunin'in aday olduğu siyasi partinin Jirinovski'nin aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Partisi olması. Daha da garibi Peder'in 1994 seçimlerini kazandıktan sonra Jirinovski'yi hiç tanımadığını iddia etmiş olması. Milletvekilliği sürecinde Yahova şahitlerini, Muuncuları, Scientologistleri ateşli savunması ile ünleniyor. Duma'da kilise mülkü üzerinde hakaretlere varan tartışmalara, yumruklaşmaya kadar varan kavgalara giriyor. Bir noktada halk sağlığında Scientology yöntemlerini yasaklayan Sağlık Bakanı'nı ayrımcılık yapmakla suçluyor, yetmiyor. Yasayı hazırlamakla itham ettiği üst düzey bir bakanlık çalışanını mahkemeye veriyor. 1995 Nisan'ında Duma'nın gündemine yabancı kültlerin ve totaliter dinlerin faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik yasa tasarısı geliyor. Savunmaya geçen ROK Dışişleri Bakanlığı'nı misyonerlere vize verilmemesi, yenilenmemesi için sıkıştırıyor. Yerel vize ofislerinin, dipnot OVIR, sınır görevlilerinin geçişleri sıkıya almalarını, yabancılardan çalışma izni istemelerini talep ediyor. Liberal Demokratik Parti bir milletvekilinin ROK'u desteklemesi beklenirken olay tam tersine gelişiyor. Peder Yakunin'i görkemli Raysa'sı içinde ayağa kalkmış, dipnot Raysa Ortodoks papazlarının siyah kaftanı, bu yasa Rusya'nın demokratikleşme sürecinde bir geri adımdır. Yürürlüğe girmesi komünist milliyetçi koalisyonunun zaferine işaret eder. Yasa tüm ağırlığını Musevilik, Katoliklik ve Protestanlıkla dahil olmak üzere tüm diğer dinlerin aleyhine Rus Ortodoks Kilisesi'nden yana koymaktadır derken düşünmek bile delilik gibi. Ama aynen öyle oluyor. Alex haklı. Hayatın ritmi bozulmayacak olsun. Hayatın ritmi bozulduğunda her şey mümkün. Solzhenitsyn'e yapışıp kalacak olan Rus Ayetullah sıfatının mucidi de bu Yakunin. David Rabinovich No 2 Rossiya perona girerken Peder Yakunin'in kendisine döndüğünü, aşırı milliyetçiliğe kapılırsa Rus Humeynisi olur, kapılmazsa ahlak öncüsü dediğini söylüyor. Aynı saatlerde Yakunin'in tanımadığını söylediği parti başkanı Jirinovski, basına bizim yurt dışına göçen orada 20 yıl oturup halkımıza iftira atanlara ihtiyacımız yok diye demeç veriyor. Solzhenitsyn geldiği yere geri dönsün. David de uçağı kaçırdı demişti. 4-5 yıl önce gelseydi lider olabilirdi. Artık çok geç. İyi de politikaya girmek istemiyor ki. Belki 100 kere söyledi adam. Niye inanmıyorsunuz? Solzhenitsyn'in geldiği gece istasyonda tuhaf bir kalabalık varmış. Sevenler, sevmeyenler, sırf merak ettikleri için gelenler, herkes oradaymış. David bir ara orak çekişli kızıl bayrağın altına toplanmış bir avuç yaşlı komünistten birisini Galina Alekseyevna'ya benzetmiş. Yaklaştığında kadının Solzhenitsyn'in haysiyet sahibi bir adam olduğuna inanmıyorum diye söylendiğini duymuş. Yurtseverlerin büyük savaşında çarpışmamak için kulaklarda saklanmış. Gazetede okudum. Moskova'nın eski belediye başkanı liberal Gavril Popov yazarın milliyetçi duruşunun rahatsız edici olduğunu, Rusya'ya dönmesinin abartılı bir olay haline geldiğini söylemiş, David'in saptamasına katılmış. Zaten çok geç kaldı. Sağ kanat milliyetçileri Yeltsin'in Duma'yı işgalini desteklemiş olmasından memnun değillermiş. Gulag takım adalarını ya da Ivan Denisovich'in hayatında bir günü 20 yıl önce okuyan ve hayran kalan sıradan Ruslar ihtiyar asinin dönüşünden medet umamayacak kadar yaşlanmışlarmış. O bir dehadır ama siyasete yeni bir soluk getiremez diyorlarmış. Lezbiyen misyonerlere bakıp bakıp "What is wrong with these ladies?" diye hırslanmama, 1994'te Solzhenitsyn şu anda oturduğun koltukta oturmuştu diye cevap veren Alexei bunları ve daha neler neleri hatırlatıyor ama Ezop dilinde. Trenin takırtıları sesimi bastırmaya yetmiyor. Solzhenitsyn'i özlüyorum Alexei. "We'll go and see him," diye mırıldanıyor. Lushkov'un Moskova'dan sürdüğü Kafkaslıların listelerine dönüyor. Belki de tanıdık bir isim aradığı için.